Onlarla ağlayıp onlarla güldük hep, duygularımızın sesi oldular. Onlarla sevip onlarla sevdik hep, işte karşınızda gönül dostlarımız.
Gönül dostlarımız.
Onlarla ağlayıp onlarla güldük hep, duygularımızın sesi oldular. Onlarla sevip onlarla sevdik hep, işte karşınızda gönül dostlarımız.
Gönül dostlarımızdan gönül dolusu sevgilerle merhaba. Ben Hakan Sarıca ve bugün çok önemli, çok özel bir konuğumuz var. Hem Türk müziği için hem Türk sineması için. Bora Ayanoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz Bora abi.
Hoş bulduk Hakan.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Sizinle birlikte olmak hem benim için çok özel, hem sizi sevenler için çok özel. Çünkü çok, demin de dediğim gibi, hem müzik adına Türkiye'de hem sinema adına çok özel bir insansınız.
Çok teşekkür ederim. Nezaketiniz için sağ olun.
Şimdi ben seninle ilgili çalışırken abi başta dedim ki nereden başlamalıyım acaba? Müzikten mi başlamalıyım Bora Ayanoğlu'ndan bahsederken? Sinemadan mı? Tiyatrodan mı? Çünkü öyle bir insansın ki resmen sanatın içine doğmuşsun.
Aynen öyle oldu.
Zaten anne baba da, anne babadan da gelen. Evet. Konu. Ama sonra şeye karar verdim. Yeni albüm çıktığı için müzikten başlamalıyım.
Bence de.
Evet. Sözle müzikten bahsedebilir miyiz biraz yeni albümden?
Valla bunun çalışması epey bir zaman aldı benim için. O sırada şehir tiyatrosunda hem baş korepetitördüm hem de oyuncu olarak çalışıyordum. Oradan fırsat bulduğum müddetçe oğlumun da teşvikiyle artık şunları bir eski şarkıları bir hale yola koy baba durumunda ben de mecburiyetten peki dedim ve yavaş yavaş kendi home stüdyomda evvela temellerini atıp çalışmalara başladım. Yaklaşık bu herhalde ağır aksak olmasına rağmen, çünkü haftada ancak bir gün bizim tatilimiz vardı. Oradan bulduğum fırsatla aşağı yukarı 1,5-2 sene sürdü ön çalışması bunun. Evet. Şarkı seçimi. Daha sonra da işte yapım aşamasına geçtik. Tabii bu Zeynep Göktürk sayesinde oldu. O, abi bunu biz yapalım dedi. Peki dedim ve bu çalışmaları kendi onlara ait stüdyo olduğu için de birlikte çalışarak yaptık. Haluk Polat ve Barış Bahçeci, bunlar ve Zeynep Göktürk, evet, yapım aşamasında zaten Haluk'la Barış zaten müzisyen olduğu için, evet, ikisi de çok iyi anlaştık onlar. Birbirimizin lisanını çok anladık. Haluk, sevgili Haluk Polat, bütün bu vokal grubunun çalışmalarını, hı-hı, o hazırladı. Kendi vokal grubuyla, hı-hı, çalıştırdı. Barış bütün vurmalı ve telli, perküsyonlar dahil olmak, gitarlar dahil olmak üzere bağlamalar o çaldı. Grup Badem Orkestrası oturdu, çaldı. Evet. Yani iyi bir grupla çok birbirimizi severek, birbirimizin lisanından anlayarak çalıştık. Onlar da dediler ki yani çok severek çalıştığımız bir albüm oldu dediler. O beni çok mutlu etti.
Evet, gerçekten öyle. Ben albümü ilk sosyal medyada gördüm. Zaten sen de çok iyi biliyorsun. Hep ilk ulaştığımız yer sosyal medya oluyor albümlere. İlk gördüğüm an dedim ki kesinlikle böyle bir albüm yapılmalıydı. Ben daha önce düşünmüştüm dedim ve sen yapmışsın, evet. Çünkü biz bu şarkıları hep sağda solda duyuyorduk zaten. Farklı albümlerde, karışık albümlerde duyuyorduk. Televizyonda, filmlerde izliyorduk, dinliyorduk. İnternette dinliyorduk başka albümlerin içinden ama bir arada değildi Bora Ayanoğlu şarkıları.
Evet, şimdi bu listeyi de yaparken, şimdi ben Türkiye'de en çok şarkı üreten ve bunu realize etmiş olan sanatçılardan biriyim. Yani benim yaptığım her şarkı plak oldu.
Evet.
Aşağı yukarı. Yani olmayanlar belki vardır o dönemde ama bu çok Çok az. Yani 5-6 taneyi belki geçmez. Hem film müziği, hem oyun müziği, hem tiyatro müziği, ayrıca reklam müziği. Yani aşağı yukarı hayatım hep müzik yazarak geçti. Evet. Aynı zamanda hep tiyatroda oynadım. Tiyatro oyunlarının müziklerini yaptım. Kendi müzikal tiyatrom vardı. Kendi oyunu yazdığım oyunla oynadım. Yani hep müziklerim. Yaptığım işin içinde hep bir müzik vardı açıkçası. Evet. O da bildiğim işlerden biri olduğu için. Bunun seçiminde bayağı ciddi bir uzun uzun bir şey yaptık. Çalışma, elemeden geçirdik.
Çünkü lafını kestim. Estağfurullah. Hakikaten şarkılara baktığım zaman 13 tane şarkı var. Bazıları yeni ama, değil mi?
Evet, iki tanesi yeni. Evet. Hadi Çılgınım ve O Deniz Şehri.
Onların dışındaki şarkılar yetmemiş. Yetmemiş.
Şimdi bana dediler ki yani daha böyle bir şey yapalım. Daha fazla bir
CD
falan. Sonra dedim ki yani onu insanların sabırla dinleyebileceğini pek sanmıyorum. Evvela bir 13'lük bir şey yapalım. 13 ben uğursuzluğa falan inanmam. Onun için yani öyle bir şeylerim yoktur. 13'lük bir şarkı yapalım. İçine iki film müziği koyalım. Çok o küçüğüm ve ne zaman uzak kalsam senden. YouTube'da bayağı ciddi bir şeyi vardı. Takipçileri var. Evet. Bir de bu sosyal medyada çok istek olan şarkıları da epey bir şey yaptık. Düşündük koyalım diye ve sonuçta bu liste çıktı. Sanıyorum ki de iyi olmuş. Çünkü gördüğüm kadarıyla da insanların bunca sene sonra ilgisi çok fazla oldu.
Evet.
Bugünün standartlarına göre de satışları gayet iyi gidiyor.
Maşallah.
Bu da Bora Yanoğlu olarak beni mutlu etti.
Evet, ne güzel. O zaman şimdi sohbetimize bir 5 dakika ara verelim ve Fabrika Kızı'nı dinleyelim mi?
Tabii.
Söz müzik Bora Yanoğlu, Fabrika Kızı.
Gün doğarken her sabah bir kız geçer kapımdan, köşeyi dönüp kaybolur. Başı önde yorgunca fabrikada tütün sarar, sanki kendi içer gibi. Sararken de hayal kurar bütün insanlar gibi. Bir evi olsun ister, bir de içmeyen kocası. Tanrı ne verirse geçinir gider, yeter ki mutlu olsun yuvası. Dışarıda bir yağmur başlar, yüreğinde derin sızı. Gözlerinden yaşlar akar, ağlar fabrika kızı. Oysa yatağında bile bir gün uyku göremez. İhtiyar anası gibi kadınlığını bilemez. Makineler diken gibi batar her gün kalbine. Yün örecek elleri her gün ekmek derdinde. Gün batarken her akşam bir kız geçer kapımdan, köşeyi dönüp kaybolur. Başında yorgunca fabrikada tütün sarar, sanki kendi içer gibi. Sararken de hayal kurar bütün insanlar gibi. Fabrikada tütün sarar, sanki kendi içer gibi. Sararken de hayal kurar bütün insanlar gibi. Bütün insanlar gibi. Bütün insanlar gibi.
Neredeyse şimdi şarkıyı dinleyince insan daha bir farklı hissediyor. Fabrika Kızı benim için çok özeldir. Benim müziğe başladığım senelerde de gitarla çalmayı öğrendiğim ilk şarkıydı.
Evet.
Çok duymuşsundur bunu.
Evet, çok duydum. Hatta internette yazışmalarda bayağı birbirleriyle akorları üzerinde tartışan insanlar evet. var. Aslında birçoğu yanlış çalar onu. Yani evet. o İspanyol şeyiyle çalarlar, armonisiyle çalarlar. Aslında öyle değildir. Yani la fa sol mi diye çalar genelde ilk Nerede gitara başlayan ama öyle evet. değildir o. İşte la minör mi minör re yedi mi majör diye gider o.
yani tabii sonradan farklı.
Evet o şeydir ama bu tartışma bile gitara ilk başlayanlar için ilk çalınan parça olmuştur. O nedenle de bayağı da yıllardır benim şarkılarım yaklaşık 50 sene oldu bu şarkıları yazalı. Yani şu Fabrika Kızı, işte Güller ve Dudaklar, ona benzer şarkıları. 50 senedir yaşayan şarkılar. Evet. Yani hala yaşıyor. O beni çok mutlu ediyor.
Evet. Ve bence çok uzun seneler daha yaşayacak bu şarkılar. Zaten bir şarkıyı dinlediğiniz zaman hissediyorsunuz. Yani bu yıllardan beri gelmiş bugüne kadar bu Fabrika Kızı. Kaç sene oldu dedin abi yapalı?
Neredeyse 50 sene oldu.
50
yani.
Sene.
Evet. Bakın bu sosyal içerikli Türkiye'deki yazılan ilk şarkıdır. Fabrika Kızı.
Bir de öyle bir durum.
Evet
var.
Yani o bakımdan da tarihe geçmiştir.
Ben notlarımı da almıştım. Hakikaten bir filmi anlatır gibi bir şarkı.
Çünkü o zaman işte şimdi radyoculuğa döndürelim işi. O dönemde televizyon olmadığı için ben bu şarkının sözlerini yazarken dedim ki insanlar radyodan bunu dinledikleri vakit hayal güçlerini canlandıracak bir söz yazayım. Film şeridi gibi gözlerin önünden geçsin dedim. Çünkü gerçekten bu şarkıların bir devamı var. İşte hep sosyal içerikli, kadına karşı şiddet, kadının mağduriyeti, kadının şey, adım kadın gibi, işte Recep gibi ve buna benzer birçok kadınların söyleyebileceği şu anda hala televizyonlarda ve sosyal medyada, basında gördüğümüz şiddete karşı çıkan, kadına şiddete karşı çıkabilen şarkıları ilk yazanlardan biriyim. Evet. Yani o şarkıların o özelliği var. O yüzden de bir de benim şarkılarım yurt dışında da çok yapıldı. Yani Fransa'da yapıldı. Barclay tarafından evet. Güller ve Dudaklar. O Mathieu Fitzgerald adlı bir Fransız şarkıcı söyledi. Aslı Korsikalı. Sonra Kleiderman enstrümantalini çaldı. Yani epey bir yurt dışında daha önce de yapılan arkadaşların yaptığı, Timur Selçuk'un ve şeyin yaptığı diğer şarkılar, Moğollar gibi grupların yaptığı şarkıların içerisinde o dönemde benimkiler de var.
Evet.
Yani. Ama tabii burada Türkiye'de tam iletişim sistemlerimiz o dönem bu şimdiki gibi çok fazla şey olmadığı için gündemde olmadığı için bunlar hep duyulmadı. Çoğu duyulmadı. Yani epeyce. Mesela ben Altın Orfe'de ikinci olduğum zaman ben televizyondan izlemek zorunda kaldım. O zaman Bulgaristan'da çünkü Bulgar hükümeti ancak iki kişiyi davet edebiliyordu o dönemde. Komünizm vardı. O nedenden dolayı ben besteci olarak gitmedim. Bir tek orkestra şefiyle şarkıcıyı çağırdılar. Biz besteci olarak ben TRT'nin televizyonundan o dönemde yarışmayı...
Bir de o zamanlar işin böyle bir tarafı vardı değil mi? Yani müzik, sinema, tiyatro yapıyorsunuz ama çok zor şartlarda.
Tabii hala.
Şimdiki gibi
hala değil. Hala.
Ya gene zor ama hani o zaman daha bir zormuş gibi geliyor bana.
Vallahi o zaman insanlar yani para pek kazanmadı bu işten. Kimse para kazanmadı. Yani müzik, sinema, tiyatro hep bunlar sevgiyle yapılan işlerdi o dönemde. Hala bilmiyorum şu anda. Zaten sahne yok, oynayacak. Gençler, gerçi bir sürü konservatuvar, üniversitenin konservatuvarları var, tiyatro bölümü var, şu var, var. Evet. Bunlar yapılıyor. Buradan çıkan sanatçı olacak adaylar var. Ama oynayacak yer bulamıyorlar. Evet. Sahne yok, tiyatro kuramıyorlar. Yani devlet tiyatrolarının, şehir tiyatrolarının belirli bir kotası var. O kotayı girmek epey bir...
Televizyon dizilerinde iş bulmaya çalışıyorlar.
Orada iş bulmaya çalışıyorlar. Ya, ama bu işler hiç kimsenin Hayal ettiği gibi değildir. Hollywood da bile değildir. Yani bu işler kolay değildir. Evet. Yani çünkü bir bakmışsınız ömrünüzün yarısı gidivermiş.
Evet.
Yani ve
zaman çarçabı
evet,
geçmiş.
Elinizde belki bir avuç yapmış olduğunuz evet. kenarından köşesinden yapmış olduğunuz bir iş kalmıştır. Bu zor bir iş. Yani Yeşilçam'da da öyleydi. Yıllarca insanlar servis yok, o yok, bu yok. Yani ben hatırlıyorum kavga sahnesinde taksi şoföründe oynadığım çöplükte çektiğimiz sahnede ben eve kanrevan içinde öldürülüyorum. Kadir İnan tarafından vuruluyorum. fakat servis olmadığı için ben taksiyle döndüm. Taksi şoförü beni almadı. Kaza geçirdim sandı.
Allah'ım.
Yani eve öyle dedim. Karım kapıyı açtı da kalp krizi geçiriyordu. Allah'ım. Araba çarptı filan sandı bana. Yani bu yokluklar içinde sevgiyle evet. Gittik. Şimdi her şey var evet ama sonuçta daha zor. Bugün bir dizi 180 dakika çekiliyor. Bunu düşünün 3 güne sığdırılmak zorunda belki 3,5 güne.
Evet.
Yani ondan sonra dublaj, montaj böyle gidiyor.
3 günde bir filmden daha uzun
tabii 90 dakika bir film olduğuna göre değil mi?
Evet.
Şimdi bunu artık pek fazla insanlık dışı bir çalışma oluyor. Pek tahammül edilemiyor. Yani eskiden TRT 40 dakika. Bunu görüyorsunuz yabancı dizileri 30-35 dakika en
evet.
fazla. Ama bizde öyle değil çünkü çok reklam alındığı için, çok şey yapıldığı
evet.
için yani böyle. O yüzden sinema ve televizyon ve müzik daha bir başarılıydı. Sahnesi vardı, gazinosu vardı, şusu vardı filan
evet.
o dönemde.
Evet.
Oradan epey bir kazançlı çıkan arkadaşlarımız olmuştur, sanatçı arkadaşlarımız
evet.
olmuştur. Ama sinema ve tiyatro pek o kadar şey değildi yani.
Evet. Evet. Şimdi sinema ile ilgili konuya geleceğim ama ondan bahsetmeden önce istiyorum ki Yunus'u dinleyelim.
Hay hay.
Tam onun üzerine de sinema sohbeti çok güzel gider. O zaman şimdi Yunus'u dinleyelim. Söz Yunus Emre, müzik Bora Ayanoğlu.
Yoldayım illerim hani Yunus düşte gördü seni. Sayrı musun, sağlar mısın?
TRT uzun yıllar akar jeneriğin içinde, yani program bitiminde ertesi günün programını yayınlarken aşağı yukarı belki 10 seneden fazla hep Yunus'u çaldı, evet. Enstrümantal şeklini çaldı. Aslı Nesrin Sipahi'nin söylediği Yunus Emre'ye ait olandır. Onun arkası da Kara Mehmet'ti. Nesrin Sipahi kulakları çınlasın, o söylemişti. Ondan sonra Esin Engin'le 76 senesinde ya dedik bunu bir de enstrümantalini yapalım. Sonra yıllar sonra Yedi Karanfil olarak yeniden yapıldı.
Evet. Ben diğerlerini de biliyorum da Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde ne zaman giderseniz gidin bir tur atın, bir yerlerden kulağınıza muhakkak Yunus gelir.
Evet.
Muhakkak duyarsınız.
Evet. O dönemde Türkiye'de şöyle de bir rekoru var. En çok satan enstrümantal müzik diye. Bu yurt dışında da epey bir şey oldu. Arap ülkelerinde tabii çok korsanı çıkmış bunun. Sonradan biz öğrendik bunu.
Bir de bu Türk sinemasının simgesi oldu bu şarkı.
Aynen öyle. Yıllarca Türk sinemasının her türlü şeyinde. Ve daha sonra da sanatçıların, rahmetli olan sanatçıların cenazelerinde hep çalındı. Ona çok karşı çıktım. Yani onu hiç sevmedim. Yani evet, cenaze müziği olarak onu kullanmalarını
hep
onu çok rica ettim. Artık onu yapmıyorlar. Ama dediğim gibi yıllarca ve hala da yani enstrümantal olarak çalındığını televizyonlarda duyuyorum.
İşte yani. Diyorum ya Türk sinemasının simgesi oldu. Hala değil daha yani bu Türk sineması hep bu şarkıyı kullanacak bence. Sonsuza dek
evet,
yani.
Evet ama Yeşilçam müziklerinde kullandıklarını sanmıyorum. Şu anda yapılan şeyde Yeşilçam 100. yıl film müzikleri olarak kullandıklarını hiç sanmıyorum. Kullandıklarını çünkü bana öyle bir haber gelmedi.
Sinema nasıl başladı?
Benim müzik hayatım, sinema, ikisi ve tiyatro hepsi bir anda başladı.
Çünkü 25 tane filmde oynadın. Belki daha fazla.
Daha fazla. Son o benim internet sitem eskidir. Yani Türkiye'deki ilk internet sitelerinden biridir. O siteyi yapan arkadaşı da bulamıyorum. Çünkü oğlumun ilk evlendiği düğün resimleri var. Şimdi iki torunlarım oldu benim. 5 yaşında bilmem kaç sene geçmiş. Onu düzeltemiyorum. Çocukcağız da bulamadığım için. Orada da birçok şeyler yok tabii. Yeni oynadığım işte Firuze neredesin Firuze filan gibi bir takım filmler vardı. Onları oraya koymadım. Diziler vardı, onları oraya koyamadım tabii. Ama dediğim gibi o dönemde bir kere her şeyden önce Fatih Sultan Mehmet'i babamdan sonra ben oynadım. Yani Türkiye'nin ilk İstanbul fethini babam oynadı. Sami Ayanoğlu rahmetli. Sonra yıllarca da ben herhalde 7 tane 8 tane mi tam hatırlamıyorum. Kara Murat'ta Fatih Sultan Mehmet oynadım. Bu arada epey bir sinemada da epey oynadım. Yani şey durumlarda hani böyle esas olanı, aşık olan ikinci adam filan vaziyetleri de hep böyle. Güzel bir işte Türkan Şoray'lı filmlerimiz var. İşte Cüneyt Arkın'lı filmlerim var. Kader İnanır'lı filmlerim var. Evet. Yani güzel günlerdi. Şimdi bilemiyorum. Şimdi sinemayla da pek fazla ilgim kalmadı. Dediğim gibi şimdi sadece müziğe döndük.
Aslında zaten özde müzik vardı.
Yani tiyatroda da yıllarca şehir tiyatroları da oyuncu olarak çalıştım. Daha sonra 98 senesinde işte rahmetli Esin Engin vefat edince daha doğrusu beni müzik direktörü olarak direktörlerinden biri olarak yani baş korepetitör olarak oraya tayin ettiler. Ben de kabul ettim ama arkadaşlar emekli oldukça benden önceki arkadaşlar bu sefer rol de oyna demeye başladı. Ben iki işi birden yapmaya başladım. Hem oyun müziklerini hem de oyunculuk yapmaya başladım. Aşağı yukarı böylece oradan da emekli oldum.
O zaman sinema sohbetimiz iki Çok iyi hatırladığımız şarkının arasında olmuş olsun. Ben istiyorum ki şimdi de Güller ve Dudakları çalalım.
Oo, evet, onun da çok büyük. Onu ilk kime dinlettim biliyor musunuz?
Kime?
Türkan Şoray'a. Birlikte oynadığımız bir film vardı. O zaman o şarkıyı yazdım. Yıl 70'li yıllar falan. Ben de bir müzisyen oynuyorum orada. Şeyin esas oğlanın arkadaşı ve de işte Türkan Şoray'ın da arkadaşım icabı. İlk ona çaldım gitarla orada. Hmm. Ya dedi, bu şarkı çok tutacak dedi bana. Ondan sonra.
Gerçekten.
Ve sonra Gönül Akkor ilk okuyandır. Evet. O zaman long play 45'lik olarak çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nde en çok satan 45'lik plaklardan biridir. Ama ben onu iki ayrı plak şirketine götürdüm, beğenmediler. Mesela havada böyle şeyler olur biliyorsunuz.
Kaç kişi okudu acaba bu şarkıyı?
Okuyan ben okudum. Gönül Akkor okudu. Yani aşağı yukarı Zuhal Olcay okudu. Ben bu üçüncü okuyuşum. Evet. Bunu.
Filmlerde ayrı ayrı okuyanlar olmuş olabilir.
Sanıyorum ki filmlerde Gönül Akkor'un sesinden kullandılar o dönemde. Daha sonra pek fazla okuyanı hatırlamıyorum. Yani. Evet. Ama bunu yıllar sonra tabii Zuhal Olcay seslendirdi. Hı-hı. Epey başarılı oldu, evet, o konuda. Evet, arkasından evet. Yani insanlar hatırladılar. Evet. İyi de oldu. Yani çok da güzel okumuş. Evet.
Dinleyelim mi?
Hadi buyurun.
Güller ve Dudaklar. Söz müzik Bora Ayanoğlu.
Seven yok artık güller.
Şimdi eskiden hazırlanmış internet sitesinden bahsedeceğim. Oradaki bir şeyden bahsedeceğim. Eski ama bu söz geçerlidir. İnternet sitenin girişinde bir yazı var abi. Daha yazacak çok şarkım var. Ben bu sözü görünce çok etkilendim seninle ilgili çalışırken.
Evet.
O bence de daha yazacak çok şarkım var.
O dediğim zaten 20 sene önceki internet sitesiydi. İşte dediğim yazacağım şarkılar epey oldu. Zaten müzik olarak tiyatroda yaptığım bir sürü oyun müziği evet. var.
Müze yakın film müziği var. Zaten
epey evet. yaptığım. Ha. Şimdi film müziği yapmıyorum. Çünkü onlar da artık çok hızlı çalıştıkları için evet. o zor oluyor yani. Evet. Cahit yapıyor mu bilmiyorum. Cahit Berkay o da ben de yapmıyorum artık dedi.
Cahit abinin de yeni çalışmaları pek yok. Evet.
Ama yapmıyorum dedi. O sağ çok Moğollarla bir takım evet. işler yapmayı seviyor. Evet. Yıllar önce başladı. Zor. Çünkü yani bir filmin çekimden sonra sana getirip anında ertesi sabaha ya da işte belirli bir gün içinde evet. bunun döşenmesi için müziğin hazırlanması gerekiyor. Evet. Bize eskiden bunu senaryoyu verirlerdi. Senaryosunu okurduk filmin. Ona göre ya da dizinin neyse ona göre müzikleri hazırlardık. Bu yaklaşık 15-20 gün sürerdi. Bir ay sürerdi. Yani yaptı, o dramaturjisini ona göre yapardık filan falan. Şimdi o hız benim anladığım mantık film müziği ya da dizi müziği mantığına pek uymuyor. Yani onu yapan çok başarılı arkadaşlar var artık. O evet. hıza ve şeye alışmışlar onlar. Yapıyorlar o teknik olarak. Ben bir de çocuk kasetleri de çıkarttım.
Ha biliyorum. Ya, evet,
ona, La Fontaine'in müzikli masalları, evet, Bremen mızıkacıları çocuklar için de evet. epey bir. Ve mesela Bremen mızıkacıları çok satan La Fontaine'in müzikli masalları çok satan evet. şeydir. Kasetlerden biridir. Çocuk bütün şeyde yuvalar, çocuk şeyleri, okullar hep bundan da çok bayağı hep alıp çocuklara dinletmişlerdir. Aileler de bu konuda bana hep güzel şeyler yazdılar zamanında. Yani bu yapılmamış bir takım şeyleri yapmak da
evet.
hoş bir şey oluyor yani. Çocuklar tabii çok sevdiğim için kendi torunlarım Arya ve Bora. Arya'yı baleye başlattık şimdi. Bora daha böyle daha bir herhalde o müziğe doğru gidecek. Daha farklı bir yere öyle tahmin ediyorum ama tabii bunlar benim hayallerim. Babasının hayalleri ne olur onu bilemiyorum.
Şimdi Bora Ayanoğlu deyince şöyle hakikaten bir duruyorum. Yani şimdi söz yazarı, besteci, yorumcu, solist yani sinemacı, tiyatro müzikleri, sinema müzikleri. Abi bu kadar çok şey bir arada nasıl oldu?
Ben şimdi böyle bir ailenin içinde büyüdüm ki Hakan'cığım.
Ha, bu arada anneniz de Şaheste Ayanoğlu Türkiye'nin ilk kadın tiyatro sahibi değil mi?
Evet.
Bu da enteresan bir şey.
Evet. İşte Sadri Alışıklar, ona benzer oyuncular annemin tiyatrosunda oynuyorlar o zaman. Halit Akçatepe, Kılıçınlısın derdi ki senin Bahçe Sineması'nda beşiğini salladım ben derdi. Hmm. Yani turneye çıkmışlar. Senin beşiğini, onun annesi de tiyatrocu. O da annesi de benim annemin tiyatrosunun. Yani Şaheste Savaşman Tiyatrosu o dönemde. Sonra babamla evlenince Ayanoğlu olmuş. Çünkü biz tiyatrocu, yani sanatçı bir aileden değil, sülaleden geliyoruz. Hmm. Çünkü babamın babası bando şefi. Yemen'de şehit düşmüş o. Annemin babası ve amcası tiyatro oyunu yazıyorlar ve kendi annemin üstünde kurdukları o tiyatroyu da oyunlarını sergiliyorlar. Evet. Sonra annem şehit tiyatrosuna giriyor oyuncu olarak. Orada güzel roller oynuyor. O zaman böyle kadın tiyatrocu filan yani kolay işler değil onlar. İşte Darül Bedai olarak kuruldu dönemde Muhsin Ertuğrul tarafından. Daha sonra babam Darüşşafaka'dan mezun olup geliyor Çok tiyatro meraklısı. Tiyatronun açtığı tiyatro mektebi var 2 senelik. O zaman konservatuvar yok. 1.86 boyunda aktörleri alıyorlar ve sınavla alıyorlar.
1.86 boyunda.
Boyunda olacak. O dönemin aktörlerine adı 1.86'lıktı.
Niye özellikle öyle?
Muhsin Ertuğrul öyle istiyor. Oh. Ondan sonra sahnede şey dursunlar.
Sahneyi doldursun.
Doldursun diye. Ama bayağı ciddi bir sınavdan geçiyorlar. Bir tanesi de babam işte. Hadi Hünler'den Turun, Agah Hünler'e var, bir şeye varıncaya kadar yani onda. Ve annemle babam tanışıyorlar orada. Fakat Muhsin Ertuğrul yani böyle tiyatro içinde evliliğe, nişanlılığa falan karşı yani. Çünkü diyor ki iki birbirine yakın insanı aynı sahneye koyarsa birbirlerini etkilerler.
Yürümez o iş.
Yürümez. Evet. Tiyatro işi, sanat işi diye. Onun için gizli evleniyorlar. Gizli evleniyor. Birbirlerine şey diyorlar işte kuliste. Şahiste Hanım hoş geldiniz. İşte Sami Bey nasılsınız filan diye. Halbuki evliler evdeler. Ama annem abim hamile kaldığında Tepebaşı tiyatrosunun parkında rastlıyor şeye Muhsin Ertuğrul. Aa Şahiste bu ne hal diyor. O da annem de istifa ediyor tiyatrodan. Yani o yüzden babama diyor ki sen kal devam et. Ve ama hani vardır ya her erkeğin arkasında bir kadın vardır diye şey olarak. Babamın bütün koyduğu oyunları, her şeyini, sinemasını, yaptığı, çektiği filmlerin bütün o şeyinde kastı yapımından tutun şeyine varıncaya kadar hep annem. Gizli olarak hep o vardı. Ona sormadan yap. Evet o vardı. Onun için de bir kitap yazdılar zaten çıktı. Yani. Ya hayatımız o anneannem annemin annesi kontralto. Yani o da direkler arasından gelme. O sen operetlerden geliyor. Operet şarkısı. Büyük babam onu kaçırmış dedem yani. Kaçırmış onu. Ondan sonra bütün o dönemin anneannemin yaşıtı olan ne kadar eski sanatçı varsa zaten bizim evimizde yaşardı onlar. Kar kıyamet hepsi bizim evde kazan kaynardı. Herkes kışın çok şenlikli bir evdi. Tiyatro oynanırdı, senaryolar yazılırdı. Her türlü sanatsal faaliyet bizim evdeydi. O yüzden biz işin mektebinden çok yani tam mutfağından yetişti.
Tabii aslında en büyük mektep orası.
Evet.
Bora abi bunu anlatınca aklıma şey geldi. Murat söylemişti ya Erol Evgin'in oğlu Murat Evgin. Ben diyor küçükken diyor bütün herkes bizim evdeydi diyor. Televizyonda tabii. Gördüğüm herkes bizim evdeydi diyor.
Tabii.
Yani. O da öyle bir müziğin içinde yetiştiği için.
Evet.
Şimdi yine bir şarkı dinleyelim ondan sonra sohbetimize devam edelim.
Hay hay.
Penceresi Önünde'yi dinleyelim mi?
Penceresi Önünde Karanfil Saksı. Evet. Oturmuş yârim, yazar birine yazı. Kimi sever bilinmez, dumandı başı. Zalim olma sevdiğim, kalpsiz değilim. Batmam elin üstüne, diken değilim. Bunu ilk okuyan Zerrin Özer'dir. Ona yazmıştım bu şarkıyı. Evet. Yani ilk o söyledi. Yıl 80'li yıllardı sanıyorum. Ondan sonra Volkan Konak okudu. Çok da güzel okudu. Evet. Şimdi bir de ben okudum.
Şimdi Bora Ayanoğlu'ndan dinleyeceğiz şarkının sahibinden. Penceresi Önünde.
Zalim penceresi üstünde üzümlü asma. Benden başka birini aklına takma. Benimki de yürek canım üstüne basma. Zalim olma sevdiğim taştan.
Bora abi, seninle sohbet gerçekten doyumsuz. Çünkü demin anlattığın hikayeler falan da hepsi hakikaten film gibi. Dinlemek de çok güzel. Ama yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Ben şey sormak istiyorum. Hem penceresi önünde ile ilgili hem de bu albümle ilgili söylemek istediğin, bize anlatmak istediğin başka bir şey var mı?
Vallahi aslına bakarsan var, şunu söylemek istiyorum Hakan'cığım. Yani şimdi ben yıllarca hep şarkıları hep yazdım. Evet. Hep isimli sanatçılara seslendirdi. Evet. O da benim prensibimdi. Çünkü daha çabuk yayılsın, daha çabuk duyulsun diye. Evet. O açıdan da iyi yapmışım. Türkiye'nin en iyi şarkıcıları okudu. Fakat evet, şeyden sıkıldım. Aa, bu şarkı da mı sizin de? Var ya, bu şarkı da mı sizin de? Evet. Aa, hiç bilmiyorduk. Evet. Yani deyince ben de dedim ki sevgili Zeynep Göktürk, abi onun adını ne koyalım? Dedim ki ben sosyal medyada, işte YouTube'da altına şey yazıyorum. Söz ve müzik Bora Ayanoğlu diye, evet, yazıyorum. Bunun da adı böyle olsun ki bu şarkıları da benim yazdığım artık öğrenilsin dedim.
Bence de
adı bu olsun dedik ve söz müzik Bora Ayanoğlu olarak raflarda yerini aldı. Ben de çok mutlu oldum. Evet.
Ben de hemen küçük bir şey anlatayım. Bora Ayanoğlu ile röportaj yapacağız. İşte radyo programı yapacağız. Dan bahsederken bir film oynuyordu. Filmde sen vardın. İşte Bora Ayanoğlu, Fabrika Kızı'ndan falan bahsetmişti. Fabrika Kızı'nın, Güller ve Dudaklar'ın, işte Yunus'un bestecisi Bora Ayanoğlu falan. Bora Ayanoğlu, evet ya, Bora Ayanoğlu. Pat, film yani o anda oynuyordu. İşte bak dedim, Bora Ayanoğlu. Ya Bora Ayanoğlu'nu biliyor. O ekranda, filmde gördüğü kişinin Bora Ayanoğlu olduğunu biliyor. Fakat Fabrika Kızı Bora Ayanoğlu'muş. O da orada bir soru işareti var kafasında.
Çünkü Türkiye'de
Alpay okudu ya mesela.
Şimdi orada hep atıyorum yani işte yani yönetmen kim? O filmin sahibi yönetmen.
Aynen öyle.
Değil mi?
Evet.
İşte atıyorum işte Cüneyt Arkın'ın filmi.
Tabii.
Yok Kadir İnan'ın filmi. Evet. Ama onlar oyuncu. Filmin yönetmeni var.
Evet.
Türker İnanoğlu çekmiş filmi.
Evet.
Bilmem kim çekmiş filmi. Sahibi o. Yani bunu sözün müziği kime ait? Bakmadığı için,
evet,
o sevdiği şarkıcı söylüyor ya, sanıyor ki işte o şarkının sahibi de, bestecisi de, söz yazarı da. Bunu sanatçı arkadaşlar söylüyorlar zaten çıktı. Ya, bu şarkıları biz yazmadık.
Evet.
Yani Ahmet yazdı, Mehmet yazdı. Söylüyorlar bunu. Ama işte dediğim gibi halkta böyle bir şey var. Hep böyle bir mantık gelişmiş kendi hayal güçlerine.
Evet.
O da işte sevdiği şarkıcı bunu söylüyorsa sahibi de budur diye bakıyor. Yani mesele.
Ama son yıllarda biraz daha sanki bilinçlendi insanlar.
Şimdi tabii böyle sosyal medyada şarkı yazarı da diyor ki bu şarkıyı ben yazdım.
Evet.
Kardeşim o söyledi sağ olsun ama ben yazdım deyince insanlar bilinçlenmeye başladılar. Yani bu da iyi bir şey.
Evet.
Çünkü bu sefer ne oluyor? Ya bu adam, ben bu şarkısını dinledim. Çok sevdiğimde bir sanatçı söylemiş ama ya başka şarkıları var mı acaba bunun diye de arıyorlar.
Evet.
Yani o da iyi bir şey.
Evet. Bora abi, çok teşekkür ediyorum. Onur duyduk.
Ben çok teşekkür ederim.
Seni konuk etmekten, seninle sohbet etmekten çok zevk aldık gerçekten.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'na ben de çok teşekkür ediyorum.
Evet.
Sevgili Özkan'a da buradan selam yolluyorum.
Evet, Özkan programımızın yapımcısı sevgili Özkan Akın'ı da çok sevgiyle selamlıyoruz.
Sağ olun. Beni de yer açıp aranıza aldığınız için bugün teşekkür ederim.
Estağfurullah, her zaman. O zaman
sağ ol Hakan'cığım.
Yeni şarkılardan biriyle bitirelim mi programı?
Hadi çılgınım.
Hadi çılgınım. Evet, söz müzik Bora Yanoğlu. Hadi çılgınım.
Gönül dostlarımız.
Onlarla